Ayrım 6.
Çarşıda bir sürü sergisi olan bir mal alıp satıcısıydı artık. Kardeşi ise karısı ve çocukları gibi sorumluluğunu üstlendiği kişilerden biriydi. Onun evine bu yüzden gidemezdi. Çünkü abiyi kendi sorumluluğunun, kendi söz geçirdiği alanın dışında kalan bir şeyler fark etmişti onda. Yüzü korkuyla, güvensizlikle dolmuştu. Gitmesi daha da kötü olacaktı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Yalnız oraya gitmeyecekti, kesin. Şu vahşi çöle, evet, abi de rahibin gördüğü görmüştü onda. Ama vahşilik bunun neresindeydi? Yoksa ihtiyar rahibin gözünde her aşk vahşi miydi? Yoksa geniş düzlükleri, yitip giden maden kaynaklarını, onların dışa vurduğu tutkuları, o hain dağları mı kastetmişti yalnızca? Karısı Kızılderili olduğuna göre kendi vahşi toprağına dönsün demek istiyordu. Oraların toprağı acımasızdı, çirkindi, doğru. Ama onların aşkıyla ne ilgisi vardı bunun? 2 yıl yeşil bir sevecenlik içinde yaşamışlardı orada. Vahşilik neredeydi? Kızda mı? Aşklarında mı? Kaplan kedi vahşiydi. Çaylaklar, korkaklıkları, ürkeklikleri yüzünden saldırgan ve vahşiydiler. Oysa karısı ne kadar inceydi. Aşkları, yumuşak, sevecen bir yaraydı. Sabahleyin güneş, eğrel tohutlarını aralardı onları uyandırmak için. Vahşilik neredeydi? Az rastlandığı için mi vahşiydi bu aşk yoksa? Yengesinin öpüşünü, ona ve abine duyduğu acımayı anımsadı yine. Oysa ölü karısına yüklenip kasabaya gelen kendisiydi. Yani aslında onların acıma duymaları gerekirdi. Ama acımamışlardı işte. Ne onlar, ne rahipler, ne haydutlar, ne kimse. Acıma beklememişti ki onlardan. Gerek duymamıştı. Düşünmek bile şaşırtıyordu insanı. Vahşilik bu muydu acaba? Ölümünün uyandırdığı acının ötesine geçen, her şeyi sevecenlikle kucak açan bir aşk tatmak mıydı? Onu sevdim diye nelere katlanacağım Tanrım? Acısını boşaltmaya hakkı vardı artık. Erkekçe davranmıştı. Daha başka ne yapabilirdi ki? Şimdi de bunun ödülünü istiyordu. Canlı bir gövdede yaşayan sevginin cesetle birlikte gömülmesini. Vahşiliği tek başına sürdürecek gücü kalmamıştı. Tanrım kurtar beni bu aşktan. Koşmaya başladı. Kendi vahşiliğinden ürkmüşçesine. Bir hayvanı kilometrelerce dağ taş üstünden aşırtan, dikenli fundalıklardan, dağ tepelerinden geçirten, uçurum kenarlarından dolaştıran bir adam ansızın kendini göz alabildiğine uzanan pürüzsüz bir kumsalda bulunca nasıl tüfeğini, kamasını fırlatıp koşar, hiçbir zaman karşılaşmaya göze alamadığı, karşılaşıncaya kadar da göze alamayacağını bilmediği bir şeyden nasıl kaçar? Tam öyle. Tabut bomboş alanda kalmıştı. Fıskiyeden fışkıran suların buğusu donuyordu çevresinde. Cabrero genel evlerin bulunduğu sokağa doğru koştu. O saatte gürültü ve ışık bulabileceği, kadın kokusu alabileceği tek sokak buydu. Gel gelelim kadınlar kaçıyorlardı onun gecesinden. Bacaklarını çekip yol veriyor, kollarını göğüslerinin üstünde kavuşturuyor, başlarını öte yana çeviriyorlardı. Böyle deliler gibi koşması, habire tökezlemesi, yalpalaması sarhoşluktan değildi. Biliyorlardı. Cin çarpmıştı onu. Başına gelenleri duymuşlardı. Duymasalar bile yüzünden akan vahşiliği görmemek imkansızdı. Tutkusu kaba bir öfkeye dönüşecekti. Ustalıklarını kullanıp bu bileylenmiş isteği ortaya vuramayacak, boşaltıp yenileyemeyeceklerdi. Başlarını öte yana çeviriyorlardı. Yanlarında duramayacağını umuyorlardı. Sokağın sonuna gelmişti. İçki evinin ışıklarını gördü, müzik sesini duydu. Artık seçme zamanıydı. Sarı perdeli bir kulübenin önünde genç bir orospu saçlarını tarıyordu. İncecik, sarı bir giysi vardı üstünde. Yüksek topuklu lame pabuçlar giymişti. Onun kendisine yaklaştığını görünce taranmayı bıraktı. Saçları memelerin arasına karanlık bir çağlayan gibi döküldü. Yaklaştı. Kalktı kız, geriledi. Yüzünde korku okunuyordu. Onu yatıştıracak sözcükler aradı. Üstünden nasıl bir bitkinlik, nasıl bir kin akıyordu kim bilir. Kızın korkusunu yatıştırması gerekti önce. Ona sevecen olduğunu göstermeliydi. Ben yalnızca... Olmaz dedi kız, kapıya yaklaşmıştı. Olmaz, ben dinleniyordum burada. Kaçacağını sezmiş, kapıya ondan önce koşup yolunu kesmişti. Param yok ama bir deri var, antilop derisi. Olmaz. Kıza iyice yaklaşmıştı şimdi. Beline gelişi güzel dolanmış kuşağa uzandı. Başka şeylerim de var, hepsini satacağım. Sürüyle param olacak. Şimdi yalnızca... Olmaz dedim. Korkuyla geri çekildi kız. Cabrero kuşağı bir çekişte çözdü, kızı duvara doğru itti. Giysisinin önü açılmıştı şimdi. Altında yalnızca sarı bir don vardı. Saydam kumaştan cinsel organın kara gölgesi seçiliyordu. Uzandı, memelerini tuttu. Çok sürmez dedi. Hastaydım, yoksa her zaman böyle değildir. Bir eliyle kızın kolunu tuttu, öbür eliyle kulübenin kapısını açmaya çalışıyordu. Sürgüyü kurcalayan eli titriyordu. Bir süre titreyen eline baktı, Kız da baktı onunla birlikte. Güçlü bir soluk alıyordu. Bir türlü sürgüyü çekemedi. Kız onun parmaklarını sessizce gözlüyordu. Ürkek bir hayvan gibi ses çıkarmadan duruyordu pençesinin altında. Olanca dikkatini parmaklarına verdi. Onlara söz geçirmeye çalıştı. Biraz öne, kapıya doğru eğildi. Böylelikle sanki eline istenç ve güç aşılayacaktı. Kız silkindi, kolunu kurtardı. Cabrero çabucak döndü, belinden kavradı kızı. Kapıya doğru sürükledi. Belini sımsıkı kavramıştı. Kızın sırtı göğsüne değiyordu. Sen aç dedi. Kız açtı. Çarşafı serilmiş, örtüsüz bir yatak, odanın hemen her yanını kaplıyordu. Köşede bir musluk, üstünde bir siyahi su ile iki hava olan bir raf vardı. Yatağın yanında bir masa duruyordu. Sarı bir lamba, yüreği yedi kılıçla delinmiş, buruşuk, solgun bir Meryem tasviri, kıllarında kara saç telleri kalmış bir fırça, dibine kadar kullanılıp bitirilmiş bir dudak boyası, ufak bir kutu pudra, kesilmiş gazeteler ve bir paket sigara vardı üstünde. Rafın tepesindeki duvarda bir dergiden kesilmiş bir resim asılıydı. Resimdeki bembeyaz tenli, altın sarısı saçlı kadın, bir masanın başında sürü ile mücevherin arasında kalan bir şeyi uzatmıştı elini. Dalgın dalgın onunla oynuyordu. Uzun bir kürk giymişti. Hangi hayvanın kürkü olduğunu kestiremedi bir türlü. Kürkün önü, kadının içine giydiği gümüşlü giysiyi göstermek için açık bırakılmıştı. Siyah takım elbise giymiş, düz siyah saçlı bir adam, tam arkasında duruyordu kadının. Onun ensesinden öpmek üzereydi. Resmin altında İngilizce bir yazı vardı. Adamla kadın Amerikalıydılar. Kürkün hangi hayvanın olduğunu kestirememişti bunlar. Amerikan hayvanlarından alınma, Amerikan kürkleri olduğu için kendi gördüklerinden kat kat güzeldiler. Kadınla adam da yabancı ve güzeldiler. Kıza yatağa işaret etti. Çıkar üstündekini dedi. Neden beni seçtin diye sordu kız. Sesinden korktuğu belliydi ama göstermemeye çalışıyordu. Ne dedin? Neden beni seçtiğini sordum. Neden ben olayım? Sesi fısıltı halinde çıkıyordu. Bir sızlanma gibi, tam bir sızlanma. Onun gözü hala dergiden kesilmiş resimdeydi. Kadının giydiği kürkün hangi hayvanın kürkü olduğunu saptamaya çabalıyor, bu yabancı ve güzel insanların dünyasını kendininkiyle bağdaştırmaya uğraşıyordu. Kızı duymadı bile. Ne? Ne? Ne söylüyorsun sen? Neden beni istedin? Nereden bileyim? Neden öbürlerinden birini seçmedin? Benden daha gençleri var. Onlardan birini alsaydın ya. Nedenini bilmiyorum. Fark etmez zaten. Neden ben olayım? Dedi yine fısıltı ve sızlama karışım bir sesle. Her şeyin nedenini bilemem. Her şeyin neden olup bittiğini bilmeme imkan var mı? Her şeyin bir nedeni yoktur zaten. Olmak zorunda da değildir. Sus da soyun. Kız söyleneni dinledi. Bu buyruğa, bu öfkeye, bu saldırı gözdağına sevindi bile sanki. Donunu da çıkarmak üzereydi. Çıkarma dedi Cabrero. Kız üstüne çekti donunu, yatağın kenarına, onun yanına çöktü. Sırt üstü yat dedi Cabrero. Boylu boyunca yattı kız, bacaklarını iki yana açtı. Bulanık gözlerin arasından baktı kıza. Ne bu odanın ne de şu yaşadığı anın çalkantısındaydı aklı. Olaylar kafasının kıyısında bir yerde, düş içinde çabalayan belirsiz karaltıların ağır, terli kımıltılarına dönüşmüştü. Yerinden kıpırdamadı, bir şey yapmadı. Yatağın kenarında kızın ayak ucunda oturuyordu. Etli, kalın, kirli ayaklardı bunlar, nasır doluydu. Tırnakları kazma haline gelmişti. Bir köy kızının ayaklarıydı. Ayak bilekleri sert, kara tüylerle kaplıydı. Bir bacağını kaldırdı kız, hafifçe yana eğdi. Cinselliğinin kara ormanından taşan sert kıllardan bazıları sarı donunun kıyılarından dışarı fırlıyordu. Kolunu kaldırdı. Bütün gece kalacak değiliz dedi. Gözlerini bir türlü ayıramıyordu kızdan. Sarı kumaşın altındaki kara gölgeye, o karaltının çevresinde tıpkı geceleri açan bir çiçeğin taç yaprakları gibi fışkıran kara kıllara bakıyordu. Yüzünün kasları gerilmişti, seyiriyordu durmadan. Çektiği acıdan kaşları çekiliyordu. Elmacık kemiklerini örten deri, gerginlikten çatlayacak gibiydi. Bir aynaya baksa, eski zaman azizlerinden birinin yüzünü görecekti, biliyordu. Ustaların yumuşak gümüş levhalara o yüzleri oyuncularını kaç kere gözlemişti. Yalnız gözlerinde o kutsal ışık olmayacaktı. Kurumuş gölleri andıracaktı gözleri. Seni çırılçıplak görmek istiyorum, dedi. Sesi çatlıyordu konuşurken. Sesiyle kızı okşamak, sözsüz ama yatıştırıcı bir sesle onu avutmak istemişti. Hala korkuyordu kız. Memesinin altında yüreğinin hızlı atışları seçiliyordu. Elma iriliğinde küçük kahverengi bir memeydi bu. Ucu pembeliğini yitirmişti. Hemen donunu sıyırdı kız. Büyük bir özenle giysilerin üstüne koydu. Sonra yine uzandı sırt üstü. Bir kere daha bacaklarını çarşafa sıkı sıkı yapıştırdı. Giyinirken göründüğü kadar ince değildi. Boynunda, omuzlarında ve kalçalarında ergenlik çağının dolgunluğu görülüyordu henüz. Bir kadının rahatlığı yoktu onda. Biraz yaklaşsa ağzındaki şekerin kokusunu duyabilecekti. Bacakların arası tam anlamıyla kadınlaşmıştı ama. Göbeğinden başlayan kara, kıvırcık yeli, pürüzsüz kahverengi teninin üstünde akıyor, bacakların arasındaki yarağa daldıktan sonra baldırlarına doğru usulca seyrelip itiyordu. Sert, aykırı kıllar bu ana kaynaktan dışarı doğru kıvrılıyordu ve bütün yele boyunca bir kıpırtı, bir dalgalanma göze çarpıyordu. Bir boşalma, açılma, kendine çağırma. Kızın tombul, ergen gövdesine oturtulmuş bu görkemli cinsel yeli doyasıya baktı. Gövdenin bütün güçleri, kadınlığı burada çiçek açsın diye bu yelenin büyümesine, serpilmesine koşulmuştu. Gövdenin geri kalan kısmı bu yüzden toy, hantal ve çocuksuydu. Başını çevir dedi usulca. Neden işini görüp gitmiyorsun? Kes sesini, başını çevir dedim. Sesi boğuk bir fısıltı gibi çıkıyordu. Keskin buyrukları peş peşe iki öksürük kadar yumuşaktı. Kızın yelesindeki kıvırcık tüylerden birini tuttu. Yavaşça yana, kalçalarıyla kasıklarının birleştiği girintiye doğru çekti. Üstleri çiğnenen otlar nasıl hemen eski konumlarını alırlarsa, belki de daha büyük bir hızla yerine doğru yaylandı tüy. Bir tüy daha doladı parmağını, sonra bir tane daha, bir tane daha. Her şey buradan mı doğuyor diye düşündü. Her şeyin başı, öbüründen daha büyük, daha önemli olmayan şu ikinci ağızda mı? Ölü bir kadın yalnızca ölü bir... Sözcük gelmiyordu aklına. Karısının cinsel organı da gözlerinin önüne getiremiyordu. Çünkü bir kez çırılçıplak görmüştü onu. O da cesedini yıkarken ki bambaşka bir durumdu bu. Derisi yüzülmüş, parmaklarını kıvırcık yelenin üstünü kapadı. Gözlerini yakan güneşe karşı elini siper ediyordu. Elinin altındaki et kımıldıyor, titriyordu. Sanki ufacık bir hayvan almıştı elini. ''Özel bir şey mi istiyorsun benden?'' diye sordu kız. Sesine bir katılık, bir çeşit ustalık katmaya çabaladı ama korkudan titrediği belliydi. ''Sana sesini kesmeni, başını çevirmeni söyledim, o kadar.'' Hiç kıpırdamadan yattı kız. Başını öte yana çevirdi. O, odanın döşenişini gözden geçirdi. Her şey üst üste yığılmıştı. Hiç boşluk yoktu. Küçük bir hayvanın, gecenin güvenilmez sevecenliğini atlatmak, onun sesi adımlarından, dört bir yanı koklayan burnundan korunmak için kendini dar attığı bir indi bu oda. Dağlarda kısıldelili kızla birlikteyken nasıl değişikti. Kendi kulübesi, gece kenetlenmiş bedenlerin üstüne usulca çekilen bir örtüydü o zaman. Orada tepede izini sürenler, toprakla güneşti. Gergelemi vurmak, öldürmek için değildi bu sürek avı. Bedeni olan gücünü tüketene kadar yıpratmak, son bir kere bir daha kalmamacasını yere sermek içindi. Yattığı yerde ölecekti. Güneş kanını içip bitirecek, toprak etiyle kemiklerini yiyip bitirecekti. Bütün organları çorak kayalara, kıraç kuma dönüşünceye, varoluşun izleri bir bir yok oluncaya kadar. Oysa karısı gecenin örtüsü altında her gece inancını ve umudunu yenilemişti. Toprağı uysallaştırabileceğini ya da toprak üstündeki yaşayışının bir gün anlam kazanacağına ilişkin bir inanç değildi bu. Yalnızca varlığının bütün bütün silinemeyeceğine, yeryüzünün vahşi dişlerinin kendisini un ufak edinceye kadar öğütemeyeceğine inanmıştı. Geceler boyunca onun etinin ıslak, gizli köşelerine girmiş, yalnız kendisinin bildiği, yalnız kendisinin geçtiği o gizemli kapıdan geçerek onun güzelliğine erişmişti. Bu güzelliğe erişmek, duvarları güneşin ışık sağanağıyla yıkanmış bir geçitten içeri adım atmak gibiydi. Küçük bir göl vardı orada. Yemyeşil çimenler ve keçiler çifter çifter yürüyor, kısa ve beklenmedik sıçrayışlarla ilerliyor, gururla adım atıyorlardı. Onun bu duru güzelliğinde bir de başka bir şey vardı. Adını koyabilecek kadar kafasında biçimlendiremediği başka bir şey. Ama hiç kuşkusuz bütün kesinliğiyle ve gerçekliğiyle var olan bir şey. Acının ve sevincin keskin vuruşu gibi. O kadar ki sonraları toprağın aşağılamasıyla yeniden yüz yüze geldiğinde, hayatın kısalığı karşısında umutsuzluğa kapıldığında hiç değilse bunu düşünerek avunuyordu. Hiç değilse o kapıdan geçmişti, onu sevmişti. Gel gelelim yoktu artık, gerçek değildi, yoktu kapı. Bir daha da olmayacaktı. Kasları hızla seyirmeye başladı. Kız bacaklarını topladı, bir yumak haline geldi. Ne olursun öldürme beni, diye inledi. Gözleri de seyiriyor olmalıydı. Bebekleri dışarı uğramıştı herhalde. Çünkü iyice göremiyordu kızı. Işık bir an keskinleşiyor, sonra sanki bir lambayı durmadan açıp kapıyormuş gibi sönüveriyordu. O anda sinir gücüyle yüklü bir takım dalgalar yükseliyordu gövdesinden. Beynine çarpıp duruluyordu. Bacaklarından, dizlerinden ateş gelgitleriyle yükselen bu dalgalar, gövdesini boydan boya açtıktan sonra beyninin kıyılarına vurup dağılıyordu ve beyni hiç durmaksızın yinelenen bu çarpmaların basıncıyla titriyordu. ''Ne oluyor sana?'' diye sordu. Sesi Benliğin ötesinde bir yerden geliyor gibiydi. Boğuk bir sesle, ağır ağır konuşuyordu. Öldürme beni. Seni öldürecek değilim. Başı kolların arasına gizlemişti. Aradan bakıyordu ona. Benden ne istiyorsun? Bilmem. Git ne olur. Gitmek ama nereye? Nereye gidecekti? Ne yapacaktı? Geçitte cesedini başındayken gecediği zamanlar onu nasıl olsa gömeceğini, sonra serbest kalınca istediği yere çekip gidebileceğine inanırken kurduğu tasarılar şimdi nasıl saçma geliyordu? Kafasından geçenleri değerlendiremeyen, gücün sınırlarını bilmeyen bir adamın boş işliydi bunlar. Şimdi özgürdü işte. Gidebilirdi. Biliyordum. Onu gömmediği halde korkudan ve umutsuzluktan cesedini çeşme başında bırakıp kaçtığı, ağzına kadar çul çaput dolu bir dilenci torbası gibi oraya atıp kasabayı terk ettiği halde özgürdü şimdi. Şu dağlardan, şu tiksindiği çölden kaçıp kurtulabilirdi. Kendisini dışlayan o kargaşalık kasaba yaşamından kurtulabilirdi. Guaymas'a, denize, belki de Amerikalıların yaşadığı ülkeye, düşünü kurduğu bütün bu yerlere gidebilirdi, özgürdü. Beyninin geçitlerinde tatlı bir koku gibi uçan o zengin yaşama koşabilirdi. Ne var ki gitmek, kalmak, bir şey yapmak gibi güdüleri ölmüştü sanki. Düş yerli yerindeydi ama ona dokunamıyordu artık. İstencinin işler yanı kalmamıştı. Artık hiçbir şeyin anlamı yoktu. Nereye gideceğimi bilemiyorum dedi kıza. Sesi bir fısıltıydı, bir suçu üstleniyordu sanki. Kız oturdu yatakta, dizlerine doladı kollarını. Polis mi vardığında diye sordu. Yok canım, polisin benimle ne işi olsun? Onu öldürdüğünü söylüyorlar. Kimi öldürmüşüm? Taşıyıp getirdiğin o ölü kadını. Kim söylüyor? Herkes. Saçma sapan yalanlar bunlar. Ben herkesin söylediğini aktarıyorum. Onu öldürmüş olsaydım buraya getirme zahmetine katlanır mıydım hiç? Kim bilir, belki de katlanırdın. Benim karım da o, hastaydı. Öldü. Gömmek için getirdim buraya. Rahip izin vermedi. Ne yaptın tabutu? Bıraktım çeşme başında. Kaçtım geldim. Konuşmayla fısıltı arası bir ses çıkıyordu ağzından. Yalnız kızla değil, kendisiyle de konuşuyordu sanki. Kendi sözlerine kulak kesilmişti. Onları dinlerse bilmediği ama bilmek zorunda olduğu bir şeyi kavrayacaktı sanki. Kız sırtına bir yastık dayadı, yaslandı. Dizlerini sıkı sıkı kavramıştı. Yalnız daha bir rahatlamıştı besbelli. Git al onu dedi. Evet haklısın. Sabahleyin adamlar alıp götürürler, çöle bırakırlar. Biliyorum. Nefret mi diyordun ondan? Onu seviyordum. Öyleyse neden orada bıraktın? Çünkü, dedikten sonra durmak zorunda kaldı. Gittikçe uyuşan beyninde daha önce hiç tanımadığı, belki de hiç kimsenin bilmediği bir duyguyu açığa vurabilecek sözcükleri aradı. Böyle sözcüklerin varlığından da emin değildi ya. Çünkü, diye baştan aldı, yine durdu. Yine doğru dürüst dinleyemiyordu kendini. Beyninin uçurumunda gizlenen, yorgunlukla ve acıyla büsbütün kararan sezgileri ya da korkuları, ki ikisi de aynı yola çıkıyordu, gündelik dile çeviremiyordu. Sonra duygularını bir daha asla dile getiremeyeceğini sezmenin verdiği umutsuzlukla, karşısında çıplak bir kadın olduğunu belli belirsiz ayırt ederek, düşüncesini tam tamına belirtmeyen bir takım sözcükler söyledi. Çeşmeden susuz dudaklara uzanan kısacık süre içinde, kavradıkları suyun yasını ya döken parmakları andırıyordu bu sözcükler. Sanki öylesine çapraşık bir yazıyla yazılmışlardı ki, her sözcüğü öbürlerinden ayrı, tek tek çözmek gerekiyordu ve bir türlü asıl anlam çıkmıyordu ortaya. Belki sonraları birlikte uzun süre yan yana durduktan sonra çözülebilecekti anlamları. Çünkü dedi, onu sevmekten korkuyorum artık. Usulca kaydı, yatağın ayak ucuna sırt üstü uzandı. Bacaklarını aşağı sarkıttı, yaralı omzundan sarkan kolunu midesinin üstüne koydu. Kız hiçbir şey söylemedi, solukları duyuluyordu. Korkmuş birinin hızlı solukları değildi bunlar. Usulca, büyük aralarla soluk alıyordu. O da havasızdı, çıt çıkmıyordu. İki yandaki kulübelerde de kıpırtı yoktu. Sokağın gürültüsü bile azalmıştı. Kentin sinirleri de kızınkiler gibi gevşemişti. Solukları onun solukları kadar yavaştı. Kasabanın ötesinde gecenin karanlığına gömülmüş dağlar ve çöl vardı. Cabrero biliyordu. Gün ışığında oldukları kadar vahşi ve ürkünçtüler onlar. Geceliğin bile çoraktılar. Bağırsaklarından yükselip beyninin kıyılarına çarpan bulantı ve ateş dalgaları ansızın duruldu. Uyumak istiyordu canı. Ne var ki omzundaki acı, gövdesindeki çizikler yüzünden uyuyamıyordu. Gözlerin önünden yine dağlar geçti. Onlara tırmanışı, yamaçlardan inişi, bacaklarını ve ayaklarını kesen sivri granit kayalar, tabut üstüne kapaklandığında çıplak göğsünün yüzülüşü, ağzına kadar dikenlerle dolu uçurumdan yuvarlanışı. Yeniden yuvarlanıyormuşçasına dengesini kollamak adına kollarını iki yana açtı. Omzundaki yaranın acısıyla haykırdı. Omzun diye bağırdı kız. Hemen onun gömleğini çıkardı, sargıya bir göz attı. Kan sızıyordu aradan. Sargının ucunda koyu kırmızı bir damla birikmişti. Neredeyse kolundan aşağı süzülmek üzereydi. Derin değil dedi. Kurşun sıyırıp geçti. Polisler mi ateş etti? Yok canım, deli bir haydut. Kimmiş? Bilmem, ateş etti. Haydutmuş, iki kişiydiler. Karım gümüş sanmışlar. Dönüp kıza baktı, bacaklarını uzatmıştı. Topukları onun bacaklarına değecekti neredeyse. Elleriyle cinsel organının kara yelesini örtmüştü. Bir koca karı var dedi, iyileştirir yaranı. İlaç mı yapıyor? Otlarla yapıyor, evet. İstemem. Kimse söylemem. Biliyorum, kimsenin yardımını istemiyorum. Şimdi gelirim. Olmaz. Sağlam yanına döndü. Yaralı omzundan aşağı kan sızdığını biliyordu. Koyu damla gittikçe şişmiş, patlamış, kolun kahverengi derisinden aşağı sızmaya başlamıştı. Çok geçmez dinerdi kan. Yaptığı ani hareket yüzünden yara yeniden açılmıştı. Kız yerinden kıpırdamamıştı. Masanın üstündeki gaz lambasının sarı ışığı yüzüne ve omuzlarına dökülüyordu. Öncekinden daha açık seçik görebiliyordu onu. Ülkesinin sıradan bir kadınıydı. Hüzün dolu, esmer bir yüz, derinlerindeki acı olmasa anlamsız sayılabilecek gözler, her zaman kötü bir yazgıyla karşılaşmaya hazırmışçasına sıkı sıkı kenetlenmiş dudaklar. Kim bu koca karı diye sor Cabrero. İlaç falan yapıyor, ebe. İstemem. Nasıl istersen, yalnız çarşaflarımı kanlatma da. Koluna baktı, kan dinmişti. Çünkü kolunu göğsünün üstüne uzatmıştı. Biraz daha kaldırdı, yeniden sargıya akardı belki kan. Bu ihtiyarda sıtmayı iyileştirecek bir ot ya da bir büyü falan var mıdır? Bilmiyorum. Tavşan sıtması için. Yani tavşandan bulaşan sıtma için. Bilmem, bir sürü hastalığın ilacı vardı onda. Belki sıtmanın da vardır, gidip sorayım. Kalkmaya davrandı, dur dedi Cabrero, şimdi olmaz. Ya lambanın ışığı azalmıştı ya da hastalık gözlerini etkilemeye başlamıştı. O da gözlerinin önünde yüzüyordu şimdi. Yine de eşyaları gözden geçirmeyi sürdürdü. Daha önce kaç kereler bu çeşit kulübelere geldiğinde hiç bakmamıştı çevresine. Sezgisine kendisi de şaşarak kızın kısacık hayat hikayesini özetleyiverdi. Küçük bir köyde doğmuştur bu kız. Çok çocuklu bir ailenin çocuğudur. Bir gün yolu oralara düşen biri, belki de sözünü ettiği ebe, babasına ya da ona kasabada kolaylıkla para kazanabileceğini söylemiştir. O da küçük kerpiç kulübeyi, ailesinin sürdüğü güçlüklerle dolu ama güvenli yaşamayı bırakmaya karar vermiştir. Bir köşeden, kendi köşesinden, genç kızının süs eşyalarını koyduğu teneke ya da cilalı tahta bir kutusu varsa onu çıkarmıştır. Renkli camdan iki çift küpe, kutsal resimler, bir tarak, gümüş bir yüzük, her ayın ilk cuması göğsüne iliştireceği Meryem Ana'dan oluşan mücevherlerini topladığı gibi kimseyle uzun boylu vedalaşmadan, belki yalnızca annesinin yanağına bir solukta hafifçe öperek, en sevdiği erkek kardeşini uyandırmadan, şöyle bir kucaklayarak tan ağarmadan önce yola koyulmuştur bir sabah.